Ayrım 6.
Kendi sesinin gücüne ve öfkesine kendi de şaşırmıştı aslında. Çocuklar sus pus kesildiler. Emel kıpkırmızı oldu. Sağını kaptığı gibi sofradan kalktı. Değişiklik, değişiklik. Herkes ondan değişiklik bekliyordu. Oysa Ahmet değişiklikten nefret ederdi. Neden bunu anlamıyorlardı? Kimse anlamıyordu. En yakınları, eşi, ortağı dahil kimse anlamıyordu Ahmet'i. Kızgın ve öfkeliydi. Ancak yine de tepkisinin yoğunluğuna kendinde şaşırmış kalmıştı. Aslında Emel'i kırmak istememişti. Bu kadar bağırmaya da gerek yoktu belki de. Emel fazlaca baskıcı davranmamış, sadece teklif etmişti. Ahmet'in Emel'e tepkisi aslında Halim'le bitirmemiş olduğu kavganın bir uzantısıydı. Halim'den yüklendiği kızgınlık ve öfkeyi Emel'in üstüne boşaltmış, Halim'e söyleyemediklerini Emel'e söyleyerek kendini rahatlatmayı istemişti. Bitmemiş kavgalar olaylara çözüm getirmediği gibi daha karışık, çözümü daha zor yeni kırgınlıklara ve çatışmalara yol açar. Dile getirilmemiş, ifade edilmemiş, kavgası yapılmamış kızgınlıklar insanda son derece olumsuz duygulara neden olur. Kişi üretken enerjisini kullanamayıp tüm zihinsel gücünü bu olaya, bu kızgınlığa akıtmak, seferber etmek durumundadır. Bu olumsuz enerji tüketimidir ve üç boyutta zararlı yol açar. Kişinin kendine verdiği zararlar. İçe atılan, açıklanmayan, halledilmeyen kızgınlıklar kişide bedensel, psikomotik rahatsızlıklar oluşturur. Her kişinin beden yapısına göre negatif enerjisine odaklaştırdığı, biriktirdiği hassas noktaları vardır. Baş dönmeleri, migrenler, bazı astım krizleri, belirli deri rahatsızlıkları, mide spazmları, ülser ve gastrit, kalp rahatsızlıkları türü bedensel rahatsızlıklar ve kimi depresyonlar çoğunlukla sözel olarak dile getirilmemiş ve halledilmemiş öfkelerin, kızgınlıkların, üzüntülerin beden vasıtasıyla dile getirilmesidir. Bu gibi psikomotik rahatsızlıklar, ruhsal sıkıntısını ifade edemeyen kişilere bedeninin gönderdiği önemli sinyallerdir. Kişinin acı çekmesine, kendini bedensel olarak zayıf, hastalıklı hissetmesine, enerjisini, parasını sürekli bu rahatsızlıklara harcamasına sebep olur. Doktor doktor gezmekteydiler 2 yıldır. Yaptıkları tüm tahlillerde herhangi önemli bir fiziksel açıklama yoktu. Oysa Gülnaz yürüyemiyordu. Her iki bacağı da tutmuyordu sokağa çıktığında. Evde hasbelkader işleri yürütmekteydi. Ancak sokağa kendi başına çıkamıyor, mutlaka yanında birisinin gelmesi gerekiyordu. Henüz 33 yaşındaydı, 6 yaşında bir çocuğu vardı. Özellikle çarşı pazar işini kocası görmekteydi. Alışverişe çıkması, hele yalnız çıkması imkansız olmuştu. Ekmek almaya dahi çocuğunu gönderiyor, sokağa adım atamıyordu. Doktorlar bir tanı koyamamış, psikolojik rahatsızlık demişlerdi. Gülnaz'la görüşmeye başladığımızda 7 yıllık evliliğinden söz etti. Evlenmeden önce bir atölyede çalışmaktaydı. Evlendikten sonra işinden ayrılmış, evde oturmaya başlamıştı. Eşiyle önemli bir sorunu yoktu. Tek sorun eşinin eve yeterince para bırakmamasıydı. Tüm paranın kontrolünü eşi elinde tutmak istiyordu. Bazen evde en küçük gereksinimi bile alacak nakit para olmuyordu. Bu duruma son derece içerliyordu Gülnaz. Özellikle 8 yıllık çalışma hayatında kendi gelirini temin edip cep harçlığını kendi çıkarması onu para ve bütçe konularıyla haşır neşir yapmıştı. Eşinin bu konudaki güvensizliği ağırına gidiyordu. Aslında ondan da öte kızıyordu eşine. Peki bunu hiç duyurmuş muydu? Eşiyle bu konuyu hiç konuşmuşlar mıydı? Evet, konuşmuşlardı ancak pek bir fark olmamıştı yine de eşinin tutumunda. Aslında para vermiyor değildi ama kendi istediği zaman kendi istediği kadarını veriyordu. Kendini küçük düşmüş, bağımlı hissediyordu Gülnaz. 33 yaşında yetişkin bir kadın olarak bu sorumluluğu kendi yürütebilirdi. Küçük bir çocuk gibi sürekli para istemek, bu derece bağımlı olmak onu fazlasıyla rencide ediyordu. Kendinin de isim koyamadığı önemli bir kırgınlığı ve kızgınlığı vardı kocasına. Bunu hiç düşünmemişti. Kocasına kızmak istemiyordu aslında. Anlayışlı, iyi huylu bir adamdı Hüseyin. Anlaşarak evlenmişlerdi. Biraz fazla ailesine düşkündü, o kadar. Başka bir olumsuzluk yoktu Gülnaz'a göre. Peki ya bu kızgınlık? Gülnaz kızgınlığını oluşturan nedenlere göz atmaya başlayınca bacaklarının neden tutmadığını anlamaya başladı. Aslında çarşıya pazara gitmek istiyordu tabii ki. Ancak elinde alışveriş yapacak parası olmayınca kendini çok kötü hissediyordu. Sadece gezmek, olana bitene bakmak, başkaları alışveriş ederken seyirci kalmak ağırına giden bir durumdu Gülnaz'ın. Kendini küçük düşmüş hissediyordu. Aslında bu durumu yarattığı ve onu anlayamadığı için de kocasına kızgındı. Ama kızmak istemiyordu Hüseyin'e. Zaten neye ve niçin kızdığının bilincinde de değildi. Bu acı veren duyguları yaşamamak için Gülnaz bacaklarını bir nevi felç etmişti. Böylelikle kendine acı veren bir ortama, çarşıya, pazara gerçekçi, somut bir nedenle gitmemiş oluyordu. Komşularına da söyleyeceği somut bir gerekçesi vardı. Bacakları ağrıyor, yürüyemiyordu. Gülnaz duygularını tanımlayıp kızgınlığını da doğal ve haklı görmeye başladıktan çok kısa bir süre sonra kısa mesafelere yalnız gidip gelmeye cesaretlendi. Kızgınlığını bedenine atmak yerine Hüseyin'le konuşmayı, evdeki para sorununu konuşarak halletmeyi denedi. Belki de para konusunda daha rahat edebilmek için ek bir gelir elde edebileceği bir el işini dahi düşünebildi. Artık yürümeye başlamıştı. Karşı tarafa verilen zararlar. Dile getirilemeyen, içe atılan kızgınlıklar, kızılan kişi tarafından duyulmadığı, anlaşılmadığı için kabul görmeyen, kızdıran davranışı değiştirme fırsatı bulunamaz. Uyarı, tepki görmeyen, kızdıran davranışlar böylelikle aynen tekrarlanmaya devam edilir. Bu da kişinin kızgınlığını sürekli besler. Karşı tarafsa bir türlü isimlendiremediği, nedenini pek kestiremediği tepkiler, iğneli laflar veya soğukluk ve mesafeyle yüzleşmek zorundadır. Hangi davranışının tepki uyandırdığını anlayamadığı için de bu konuda bir değişiklik yapması söz konusu değildir. Her ne kadar kültürümüzde arif olan anlar deyimi geçerli olsa da, özellikle kızgınlık yaratan durumlarda hangi davranış veya sözün kızdırdığını açıklamamak ve kişinin akıl okumasını beklemek temelde son derece haksız bir tutumdur. Kızgınlığın nedeni iyice açıklandıktan ve davranışın değiştirilmesi talep edildikten sonra o davranış hala tekrarlanıyorsa haklı bir kızgınlık olabilir. Nasıl kızdırdığını bilmeyen bir insana hangi davranışının kızgınlık yarattığını açıklamamak aslında durumla işbirliği yapmak olduğu kadar kızmaya haklı gerekçeler yaratabilmek için o kişiyi kullanmaktır da. Cebinde ev anahtarı vardı Süleyman Bey'in. Buna rağmen eve her geldiğinde zili çalar, Melek Hanım'ın yerinden kalkarak kapıyı açmasını beklerdi. Oysa o saatlerde Melek Hanım uyuyor, televizyonda bir dizi seyrediyor veya komşuyla konuşuyor olabilirdi. Süleyman Bey'in bunları düşünmemesine içten içe çok içerliyordu Melek Hanım. Ne olurdu ki elini cebine atıp anahtarını çıkarsa ve kapıyı açsaydı? Bu kadar basit bir işi bile kendi yapmaktan üşeniyordu Süleyman Bey. Her şeye ama her şeye Melek Hanım koşmak zorundaydı. Acaba Melek Hanım bu isteğini duyurmuş muydu? Hayır, duyurmamıştı. Bu söylenmez düşünülürdü. Arif olan anlardı. Kendi olsa çoktan düşünmüştü Melek Hanım. Her şeyi zaten onun düşünmesi gerekirdi. En çok kızdığı da Süleyman Bey'in düşüncesizliği, kendinden başka kimseyi düşünmemesiydi. Melek Hanım'ın ne istediğine, ne düşündüğüne hiç önem vermezdi. Hiçbir zaman. Zaten çocukları dahil herkes de öyle tanırdı Süleyman Bey'i. Bencil, aksi, içine dönük, somurtkan, mesafeli. Anlattıkça Melek Hanım'ın kızgınlığı daha çok çıkıyordu. Yaratıcı kızgınlık grubunun bir toplantısıydı. Grupça Melek Hanım'a bu durumu Süleyman Bey'e açıklaması görevi verildi. Hayret! Ertesi hafta Melek Hanım gülümsüyordu. Süleyman Bey hemen kabul etmişti. Pek çok kez bunu düşünmüş ancak Melek Hanım hiç şikayet etmediği için, ayrıca da eve geldiğinde kapıyı Melek Hanım'ın onu karşılamasından çok hoşlandığı için Süleyman Bey anahtarını hiç kullanmamış. Bu Melek Hanım'ın bilmediği, düşünmemiş, duymamış olduğu bir boyuttu. Sonuçta özellikle Melek Hanım'ın öğle uykusunda veya televizyon dizisinde olabileceği saatlerde Süleyman Bey'in anahtar kullanması üzerine anlaştılar. Melek Hanım, Süleyman Bey'in hangi davranışına kızdığını açıklamayarak hem Süleyman Bey'in değişmesine, daha düşünceli olmaya doğru gelişmesine engel oluyor, hem de bu işbirliğinin sonucunda Süleyman Bey'i suçlu görerek onu kötü adam haline getiriyordu. Kişinin konuşup onu tedirgin eden durumları dile getirmesi, pek çok sorununun çözülmesine doğru atılan son derece önemli bir adımdır. İlişkiye verilen zararlar. Kızgınlığını dile getirmemek ilişkiye soğukluk ve mesafe getirir. Kızgınlığını dile getirmeyen kişi, kızdığı kişiyle arasına mesafe koyar, ondan uzaklaşır. Bu, ruhsal olduğu kadar cinsel mesafedir aynı zamanda. Bundan dolayı kızan kişi için için hüzünlüdür. Ama yine de karşısındakinin aklındakileri okuyamadığına veya dolaylı olarak belirtmek istediklerini anlayamadığına içerlemekte, için için kızmaktadır. İlişki bu durumdan fazlasıyla zarar görür. Bu şekilde devam eden uzun süreli ilişkilerde eşler artık aynı evi paylaşmakta, birlikte aynı yerlere gitmekte ama aralarında ya ikincil anlamları bulunan iğneli atıflar geçmekte veya neredeyse hiç konuşmamaktadırlar. İki uzak ve yabancı insan veya daha kötüsü iki düşman gibi aynı mekanı ve aynı hatayı paylaşır dururlar. Aynı mekanda birbirlerini teğet geçerler. Bu tür birlikteliklere bah, ölü evlilikler adını vermiştir. Bu tür ilişkilerde çatışmalar gerçek konu ve gerçek duygular üzerinde değil de gereksiz konular ve gereksiz zamanlarda baş gösterir durur. Son derece soğuk, gergin ve yıpratıcı olan bu ilişki tarzı içinde yaşayan kişilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını da son derece olumsuz etkiler. Tepkisel kızgınlıklar, her şeyi kızarak halletmek isteyenler. Sürekli kızgın olan, her şeyini kızgınlık ve öfkeyle halletmeye çalışan pek çok insan vardır. Yavaş kızanların aksine bu kişiler hemen alev alan çıralar gibidir. En ufak bir olumsuzluk, ters giden bir durum veya aksaklık, kızgın ve öfkeli parlamalara, suçlamalara, eleştirilere ve çatışmalara sebep olur. Her şeye kızarak iletişim kurmaya alışık kişilerin bir şekilde üstünlüklerini kanıtlamak için bu yolu seçmiş olduklarından söz eder Butler. Sürekli karşı olma, kızma ve saldırma kişinin başkası üzerinde kurmak istediği bir üstünlük, baskı aracı haline gelir. Üstünlüğünü, kişisel değeri, kişisel nitelikleriyle gösteremeyen veya göstermeyi bilmeyen, karşı tarafı etkileyemeyen kişilerin başvurduğu bir çeşit hegemonyadır bu. Kızgınlıklarıyla karşı tarafı yıldırıp susturabildikleri sürece olayları kontrol altına tutabildiklerini düşünür, böylelikle kendilerini her şeyin üstünde ve güçlü üstün hissederler. Ancak bu tutumları yüzünden ödedikleri fatura da oldukça yüklüdür. Ruhsal olarak mesafe, uzaklık, sevilmemek, çekinilmek, korkulmak, bedensel olarak sürekli kızmanın getirdiği gerginlik, yüksek tansiyon ve benzeri psikomatik rahatsızlıklar. Bu tür kişilerin kurdukları bütün ilişkiler doyuruculuktan uzak ilişkilerdir. Her şeye kızmak demek bir şekilde üstünlük sağlamaya çalışmak demektir. Bu tür davranış tarzı çok enerji tüketici ve yorucu bir tutumdur. Kişinin yapısı kadar bir aile tarzı da olabilen bu tutum ilişkilere çok olumsuz etkiler getirir. Bunun zararları 3 boyutta incelenebilir. Kişinin kendine verdiği zararlar. Bu tutumu benimseyen kişiler genelde gergin ve asabidir. Adeta sürekli seferberlik halindedir. Tetikteymiş gibi kızılacak olayları adeta bekler veya yaratır. Bedeninin sürekli seferberlik içinde tutulduğunda tansiyonu, sinir sistemi, zihni ve özellikle kalbi yıpranır, yorulur. Zihnini özgürleştiremediği için zihinsel faaliyetleri zorlanır, bir türlü gevşeyemez. Enerjisi sürekli kızgınlıklar ve çatışmalarda tükendiğinden gücünü üretkenlikte kullanmayı zorlaştırır. Kendi halinden dolayı da içerlemekte ve kızacak, suçlayacak insanlar aramaktadır. Bu durum kolaylıkla kısır döngüye dönüşebilir. Farkında olarak veya olmayarak kızgın kişiden çekinilir, ondan uzak durulmaya çalışır. Dolayısıyla sürekli kızgın kişi etrafının boşaldığını veya pek aranmadığını görür. Adeta sevilmediği duygusunu yaşar. Karşı tarafa verilen zararlar. Gerginlik ve asabiyet bulaşıcıdır. Bu tür biriyle her gün muhatap olmak, insanı gergin, sinirli, bezgin hale getirir. Böyle bir insanla sürekli birlikte olan kişinin yaşama hevesi kaybolur. Zihnini ve enerjisini sürekli karşıdan gelen kızgınlıkla nasıl baş edeceği, ne şekilde halledeceği, bundan nasıl kurtulacağı üzerine düşünmek ve davranmakla harcar. Verimliliği, üretkenliği eksilir. Kendisi de kızgın ve tükenmiştir. Ayrıca zihin ve ruh sağlığını korumak için kızgın kişiyle arasına mesafe koymak, ondan uzak durmak ihtiyacındadır. Tükenmişlik zaman zaman nefret duygularına dönüşebilir. Bu kişi eğer önem verdiği veya birlikte olmak zorunda olduğu biri ise gerçekten son derece üzücü ve yıpratıcı bir durum ortaya çıkar. Kendini bildi bileli böyleydi annesi. Otoriter, baskın, suçlayıcı. Acaba yaşlandıkça bu tutumu daha mı fazlalaşmıştı? Yoksa kendi tahammül sınırları artık dolup taşmış mıydı? Belki de her ikisiydi. Evdeki günlük yaşamı artık dayanamayacağı boyutlara ulaşmıştı. Günlük kavgalar, çatışmalar, annesinin bitmez, tükenmez suçlamaları, eleştirileri, ne yapacağını da bilemiyordu gerçekten. Annesine bakacak başka bir olanağı, başka bir kimsesi yoktu. İyi ki işe gidiyordu da hiç olmazsa her gün kendini evden dışarı atabilmekteydi. İşte biraz da olsa kafası değişiyor, zihni başka şeylerle meşgul olabiliyordu. Ama son zamanlarda artık önemli yanlışlar yapmaya başlamıştı. Gerçi müdürü anlayışlı bir insandı ama yine de kendisi tedirgin oluyordu bu durumdan. İstediği verimi elde edemiyordu. Kendini yorgun ve tükenmiş hissediyordu. Görüşmekte olduğu erkek arkadaşının bile giderek uzaklaştığını, bıkkınlığını algılamaktaydı. Her zamanki gibi işinden dönerken alışverişini yaptı. Her gün annesine taze süt aldığı eve uğradı. Hayret, kapıyı açan kimse yoktu. Hiç bu saatte evde olmadıkları olmamıştı bugüne dek. Etrafına bakındı, yan penceredeki komşunun camını tıkladı. Halime Hanım ve eşi alelacele çocuğu sağlık ocağına götürmüştü. Az önce görmüştü komşular. Durakladı, eve tütsüz dönememek için markete gitti. Sütü aldı ve evin yolunu tuttu. Kapıdan girer girmez, "Sütümü unutmadın ya," diye söylendi aksi bir ses. Halime Hanım'ın çocuğu rahatsızlanmış, evde yoktu. "Marketten aldım," diye yanıtladı dalgın bir sesle. Bir yandan da aldıklarını mutfaktaki dolaplara yerleştirmekteydi. Henüz üstünü dahi çıkarmamıştı. "Marketten mi aldın?" diye gürledi ses, daha tiz perdeden. "Benim kutu süt içmediğimi bilmiyor musun? Kaç kere söylemem lazım. Ne salak, ne mankafa ya Rabbim. Söyle, bunca senedir ne zaman market sütü içtim, söylesene." Kocaman bir yumru geldi gırtlağına, oturdu. "Ama anneciğim, anlattım size, elimde değildi. Her zamanki saatte gittim. Kimse yoktu diyorum." "Benimle bu şekilde konuşamazsın," diye bağırdı annesi. "Ne zannediyorsun sen kendini? Birazcık kafan çalışsa Halime'nin komşusundan isterdin. Ama sende nerede akıl?" O anda her şeyi bırakmak, kapıyı açıp çekip gitmek geldi içinden. Nereye gideceği, ne yapacağı hiç önemli değildi artık. Sadece ve sadece kurtulmak, yok olmak istiyordu bu yaşamda. Kurtulmak ve yok olmak. Yoksa... O akşam hastanede midesini yıkadılar. 26 tane hap içmişti. Kızgınlığı, sözel ve fiziksel saldırganlığın hakim olduğu ilişkilerde yaşayan diğer aile fertlerinin, özellikle de çocukların ruhsal sağlığı kısa zamanda etkilenir. Öfke, bedbinlik, huzursuzluk, depresif duygular diğer aile üyelerine de kolaylıkla bulaşır. Bu ailelerde yaşayan çocukların sağlık durumu kadar okul performansları da olumsuz bir şekilde etkilenir. Ayrıca çocuklara son derece sağlıksız yakın ilişki örnekleri sunulmaktadır. Bu örnekler çocukların ileriki yaşamlarında etkilenecekleri, kendi yakın ilişkilerini de tekrar edebilecekleri sağlıksız davranış modelleridir. İlişkiye verilen zararlar. Sürekli kızgınlık ve saldırganlığın yer aldığı ilişkiler son derece hırpalayıcıdır. Her şeyin kızgınlık ve öfkeyle kontrol edilip sonuçlandırılmaya çalışıldığı ilişkiler, o ilişkiyi yaşayan kişilere gergin ve tüketici bir ortam sunar. Kişilerin gerek birbirlerinden, gerekse kendilerinden nefret etmelerine kadar varacak sonuçlara yol açabilir. Böyle bir durum, gerek eşlerin her biri, gerekse aynı ortamı paylaşan çocuklar ve diğer aile fertleri için eşit oranda sağlıksız ve yıpratıcıdır. Sorunlar halledilmediği gibi gerginlik nedeniyle var olan sorunlara yeniler eklenir durur. İlişki bir kısır döngüdedir. Kişiler karşılıklı yıpranma ve yıpratma politikasında birbirlerine karşı nefret ve düşmanlık duyguları yaşarlar. Bu tür gergin ve hırpalayıcı bir tarz iş ortamı, iş ortaklığı gibi yakın ilişkilerde de aynı paralelde yaşanabilir. Suçlama ve sözel saldırganlığın hakim olduğu iş ortamlarında üretken enerji azalır, dikkat ve zihin dağınıklığı yaşanır. Bu gibi ortamlarda verimli çalışmak olanaksızdır. Çalışanların ruhsal sağlığı sürekli yıpranır, işten eve yorgun, bedbin ve tükenmiş olarak dönerler. İş dışı yaşamlarına ayıracak enerjileri kalmaz. Uzun yılların dostluğundan başka 5 yıllık bir iş birlikleri ve ortaklıkları da vardı. Aynı mekanı paylaşıyor, iş çıkışlarında da çoğunlukla yarenlik ediyorlardı. Oysa iyi kavga etmeyi öğrenememişlerdi bir türlü. Ters giden her durum, karşılıklı suçlama, suçu birbirine yükleme, bol miktarda eleştiri için bir fırsattı ikisine de. Haftanın en aşağı 2 günü fena halde kavga etmekle, diğer günleri açıklamalar, düzeltme teşebbüsleriyle geçmekteydi. İlişkileri, has dostlukları gün be gün yıpranmaktaydı. Aslında her ikisi de içinde sürekli bulundukları olumsuz havadan ve harcadıkları olumsuz enerjiden yorgun ve yılgındı. Zihinleri işle meşgul olmak yerine karşı tarafın dediği, demediği, yaptığı, yapmadığıyla meşguldü sadece. Bu da iş yerindeki verimi azalttığı gibi aynı iş yerinde çalışan diğer kişileri de son derece olumsuz etkilemekteydi. Her ikisini de güçsüzleştiren, enerjilerini ve dostluklarını götüren bu öfke dansı sonuçta ilişkilerinin bitmesine neden oldu. Ortaklıkları sona erdi. Dostlukları ise mesafelendi. Oysa gerçekte birbirlerini seviyor ve özlüyorlardı. Ama eleştiri ve suçlamadan öte bir çatışma tarzı, yapıcı bir kavga biçimi edinememişlerdi bir türlü. Geçimsizlik nedeniyle gerçekleşen boşanmalar sayıca epey yüksektir. Başlangıçta anlaşarak birleşen, ortak ilgi ve duyguları paylaşan kişiler, kızgınlıklarını dile getirememek, karşılıklı suçlamak ve suçlanmakla oluşan bir ortak yaşamda ne yazık ki ilişkilerinin gitgide solduğunu, tükendiğini, sevgilerinin ise öfke ve nefrete dönüştüğünü görürler. Dolaylı kızgınlıklar. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Kültürümüzde kızgınlık ifadesinin en geçerli kabul edilir şekli dolaylı saldırganlık dediğimiz davranış tarzıdır. Dolaylı saldırganlık, kızgınlığını kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla tarzında dile getirmektir. Söylemek istediklerini net ve doğrudan değil de dolaylı olarak ifade eden, başkasına söylüyormuş gibi yapan, surat asarak veya mesafe koyarak karşı tarafın aklını okumasını bekleyen veya hiç beklenmedik bir ortamda aniden iğneli göndermeler yaparak halk tabiriyle taş atan bu ifade tarzı kültürümüzde epeyce yaygındır. Kızgınlığın açık ifadesinin kadınlara yakıştırılmadığı ortamlarda bu tarz özellikle kadınların çok başvurduğu veya başvurmak zorunda kaldığı dolaylı kızgınlık ifadeleridir.